İkinci ayrım. Sayfa 5. Bölüm 1. Ben Alaaddin Atamelik Cüveyni, Hanlar Hanı Cengiz Han'ın ölümünden bir yıl önce Horasan'ın Cüveyn kentinde doğdum. Ailemin hanlar ve beyler katında saygınlığı çok büyüktü. Dedem Celaleddin Harezmşah'ın, babam ise Ögeday Han'ın vezirlerindendi. Ben kendim Emir Argun Han'ın döneminde Ermenistan ve Gürcistan valisiydim. Hülagu Han'ın Batı seferini başından sonuna kadar izleme fırsatım oldu. Alamut'un olduğu kadar Bağdat ve Basra'nın düşüşüne de tanık oldum. Han, Bağdat'ın fethinden sonra tüm Mezopotamya'nın idari sorumluluğunu bana vermişti. Aynı yıl kardeşim Şemseddin de Han'ın mali danışmanlığına getirildi. Şemseddin bu görevi Hülagu Han'ın ölümünden sonra yerine geçen Abaka Han döneminde de aralıksız sürdürdü. Bazıları Hülagu Han'ı İslam düşmanı olarak tanıtsalar da bu doğru değildir. Han'ın kendisi Budist'ti. Annesi ve çok sevdiği eşi Dokuz Hatun'la kumandanlarından bir kısmı Hristiyan'dı. Fakat bu onu Hristiyan dostu ve İslam düşmanı yapmaz. O, Kür, Çoruh ve Aras boylarındaki Hristiyan halklarla da çetin savaşlar yapmıştı. Çevresinde çeşitli dinlere mensup komutanlar vardı. Örneğin ben ve kardeşim Şemseddin, Müslümandık. Her şeyin doğrusunu Allah bilir ya, Han'ın amacı dünya egemenliğini gerçekleştirmekti. Böylesine büyük düşünen biri, din ve mezhep farklılıklarına takılıp kalmaz. Bağdat'ı ele geçirmeyi düşünmesi, İslam düşmanlığından değil, bölgeye egemenliğini kabul ettirmek istemesindendi. Görevim ve konumum gereği sıradan insanların 100 yıl yaşasalar bile ulaşamayacakları bilgi ve belgelere ulaştım. İnna ilillahi ve inna ileyhi raciun ayetinin manasını düşününce bildiklerimin benimle birlikte toprak olmasına gönlüm razı olmadı. Ayetin manası biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Bakara suresi 156. ayet. İstedim ki gelecek nesiller okuyup bunlardan yararlansınlar. Bu amaçla kaleme aldığım kitabıma Tarihi Cihan Gülşah adını verdim. Hülagu Han, Batı seferine çıkmadan 5 ay önce 20 bin kişilik bir öncü kuvvetin başında Kıpçak bozkırlarını aşıp Suda'ya geldim. Han, Kıpçak'ın ve Karadeniz'in güvenliğine çok önem veriyordu. Bölge boğazlardan ve Anadolu'dan gelebilecek tehlikelere açıktı. Sudak bu nedenle önemliydi. Öncü birliklerin kumandanı olarak benim görevim yol güvenliğini sağlamaktı. Sudak limanı günün her saatinde yoğun olurdu. Hele gündüzleri iğne atsan yere düşmezdi. Gün boyunca yüzlerce gemi gelir, yüzlercesi de giderdi limandan. Neler alırlar, neler götürürler, kime götürürler kimse bilmezdi. Kimler uğramazdı ki limana? Hamallar, tayfalar, vergi denetçileri, kollukçular, değişik ülkelerden gelen ve değişik diller konuşan tacirler. Bunların yanı sıra dilenciler, yan kesiciler ve hırsızlar da eksik olmazdı limandan. Bu sonuncular kılık kıyafetlerinden hemen anlaşılırdı. Yırtık şalvarlı, ipek kaftanlı, yalın ayak birini görürseniz onun hırsız olduğundan bir an bile şüphe etmeyin. Giydiği güzel ve pahalı kaftan da kesin çalıntıdır. Bunu kollukçular da bilir bilmesine ama biri çıkıp bu kaftan benimdir demedikten sonra kimse ilişmez ona. Ayrıca deneyimli hırsızlar da çaldıkları bir giysiyi öyle ulu orta herkesin içinde giymezler. Eğer giyiyorlarsa kurban mutlaka bir önceki gemiyle sahilden çoktan uzaklaşmıştır. Dilencilerin çoğu Hintlidir. Kimileri hırsız ve yan kesicilere göre bunların mesleklerini daha saygın buluyorlar. Haksız da sayılmazlar aslında. Kapı büyüklüğündeki kocaman bir tahtaya çakılı yüzlerce çivinin üzerine çıplak bir şekilde uzanıp saatlerce öyle kalmak o kadar kolay değildir. Bu işin en iyi tarafı onun bu zorluğa katlandığını görenlerin yanı başındaki kutuya bir miktar para atmasıdır. Zaman zaman bacaklarına bağladıkları 10 arşınlık sırıklar üzerinde yürüyen cambazlar da çıkar karşınıza. Bunlar insanlara yukarıdan baktıklarından mıdır, nedendir? Çok gururludurlar. Halktaki yaygın kanaatin aksine dilenciliği asla kabul etmezler. Kendilerini her zaman ve her yerde sanatkar olarak tanımlarlar. Fakat çiviye yatan Hintli çok mütevazidir. İster dilenci deyin ona, ister başka bir şey, ne derseniz deyin. O yalnızca kutusuna atılan parayla ilgilenir. Başka şeyleri sorun yapmaz. Limanın genel görünümü yüzyıllardır hep aynıdır. büyük çaplı bölgesel savaşlarda limanın tümden değiştiğini söyleyenler de vardır. Fakat bu saptama pek doğru sayılmaz. Evet, savaşlarda birçok şey gibi limanlar da değişir değişmesine ama bu değişim çoğunlukla iş hacmiyle ilgilidir. Yoksa limanın varlık nedeninde ve işlevinde bir değişiklik yoktur. Geçen yıldan beri limanın iş hacmi 2 katına çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni Hülagu Han'ın Büyük Kurultay'ın kararları doğrultusunda Batı seferine çıkmasıdır. Hareket aylardan beri Batı'da korku ve endişeyle izlenmektedir. Han, atlarının ot ihtiyacını karşılamak için Karakurum'dan Doğu İran yaylasına kadar büyük bir alanı yasak bölge ilan etmiş, insan veya hayvan kim olursa olsun girmesini yasaklamıştı. Ayrıca ordunun erzak ihtiyacının giderilmesi için de Batı yolu üzerindeki tüm yerleşim birimleri görevlendirilmiş, köylerin, kasabaların ve kentlerin neler verecekleri ve teslimat merkezleri 1 yıl önceden belirlenmişti. Halk, Moğol yasalarının ne kadar katı olduğunu bildiğinden kendilerine verilen yükümlülüklerden kurtulmayı aklına bile getirmiyordu. Herkes emirleri uygulamanın dışında bir seçenekleri olmadığını biliyordu. Ünlü İpek yolunun bir kısmı yasak bölge içinde olduğundan güç durumda kalan tacirler ya çok uzun dağ yoluna ya da deniz yoluna yöneliyorlardı. 1 yıla yakındır Sudak limanındaki yoğunluğun sebebi buydu. Han, koyun yılının 17. günü Karakurum'dan yola çıkıp Otrar'a giderken 50 kişilik bir süvari grubu da Sudak'a yaklaşmaktaydı. Süvarilerin hepsi de siyah pelerinliydiler. Son derece şık giyinmişlerdi. Binit takımları gümüş kakmalıydı. Hepsinin belinde uzun bir kılıç ve kuşaklarında değerli taşlarla süslü hançerleri vardı. Uzun menzilli çelik yayları sırtlarındaydı. Sadaklarını atlarının yeğerlerine asmışlardı. Herkes bunların Rostov'un fedaileri olduğunu biliyor ve onlara bulaşmamaya çalışıyordu. Rostov sıradan biri değildi. Çin'den Akdeniz'e kadar ülkeler arası ticaretin en az %60'ını kontrol ediyordu. Moğol fetihleri en çok onun işine yaramıştı. Han'ın güçlü orduları yol güvenliğini sağlıyordu. Rostov, ticari çıkarlarını güvenceye almak için etkili Moğol soylularına imtiyazlı ortaklık hakkı tanımıştı. Kardan pay alan soylu ortaklar zarara karışmazlardı. Rostov'un danışmanları bu durumun sakıncalarına dikkat çekerken o, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez, uygulamanın orta ve uzun vadede çok yararını göreceğiz diyerek yürürlüğe koyduğu kararların doğruluğunu savunurdu. Bırakın orta vadeyi, olaylar kısa vadede bile Rostov'u haklı çıkarmıştı. Moğolların ele geçirdiği savaş esirlerinin tek alıcısıydı hem de yok fiyatına. Ayrıca Moğol beylerinin ve noyanlarının imtiyazlı ortaklığı da kervanların güvenliğini sağlamaya yetiyordu. Hem de o kadar yetiyordu ki kalabalık koruma ordusu beslemeye bile gerek kalmıyordu. Çin'den İskenderiye'ye kadar olan yol güzergahında hiçbir devlet, beylik ya da emirlik bir Moğol beyinin ortak olduğu kervana saldırmaya cesaret edemezdi. Anlayacağınız Rostov'un bol keseden hisse dağıtması boşuna değildi. Rostov, devletler arası itibara ve krediye çok önem veriyordu. Onun için nitelik nicelikten önemliydi. Emrinde çalıştırdığı elemanları en iyilerinden seçer, malın en iyisini alır ve uygun fiyata satardı. Rostov ismi dünya piyasasında güveni simgeliyordu. Çin'de, Orta Asya'da, Anadolu'da ve İran'da onun senedi para yerine geçerdi. Rostov'un sınırsız serveti olduğu söyleniyordu. Hanlara, beylere, emirlere ve prenslere gerektiğinde borç verip, gerektiğinde hibe şeklinde yardımlar yaptığından çeşitli ülkelerdeki üst düzey ilişkileri çok iyiydi. Son derece yetenekli bir haber alma ekibi vardı. Bazı beylerin, emir ve hanların gizli sırlarını ve zayıf yönlerini biliyordu. Rostov gibi devletler arası bir kişiliğin elinde bu bilgiler çok işe yarardı. Uygurlar, gök kubbenin altında hiçbir sır sonsuza kadar sır olarak kalmaz derler. İstediğiniz kadar örtülü mekanlarda kilitli kapıların arkasında olun. Duvarlardan 3'ü sussa bile 4.'sünün rüzgara bir şeyler fısıldamasını önleyemezsiniz. Rostov'un sırrını da bir şekilde bazı kulaklar duymuştu. Sır vardır uğrunda ölünür, sır vardır görmezden gelinir derler. Rostov'unkiler de böyle sırlardı işte. Sırrın bir nebzecik olsun ifşası ya da bazı kulağı deliklerin varlığı Rostov'u küçültmez, tersine güçlendirirdi. fısıltı şeklinde bile olsa bu gerçek kalplerdeki Rostov saygısına korkuyu da ekliyordu. Bu korku konuşmak isteyen bazılarına susmanın gerekliliğini hatırlatması bakımından çok önemliydi. Her şeye rağmen İpek Yolu tacirleri arasında Rostov yanlıları ve Rostov karşıtları olarak iki farklı grubun oluşması önlenememişti. Karşıtları onun ahlaksız bir şantajcı olduğunu, daha da ileri giderek Moğol ajanı olduğunu söylerken, yandaşları ise onun bazı açgözlü emir ve beylere karşı servetini korumak istediğini, gizli bilgileri bunun için kullandığını söylüyorlardı. Renkli kişiliğine ve yoğun ilişkilerine rağmen yine de onun özel yaşamını tam olarak bilen yoktu. Nerede yatıp kalktığını, nereli olduğunu, ailesini, yakın akrabalarını, dev servetini, nerede sakladığını kimse bilmiyordu. Rus ismi taşımasına rağmen bunun gerçek ismi mi yoksa lakabı mı olduğu belli değildi. Hangi dine mensup olduğu da bilinmiyordu. Camiye, kiliseye ve sinagoga gittiğini gören de yoktu. Bazı Türkmen beyleri onun dininin ve imanının para olduğunu söyleseler de yine de kesin bir şey demek zordu. Bölüm 2. Rostov'un korumaları hiçbir şeyle ilgilenmeden gümrük kulesinin solundaki tepeden denizi izliyorlardı. Hallerinden bir gemiyi bekledikleri anlaşılıyordu. Limana geleli neredeyse bir saat olmuştu. Kumandanları olduğu anlaşılan iri yarı, çekik gözlü, uzun perçemli, seyrek sakallı biri sağ taraftan kendilerine doğru yaklaşan atlıya dönüp baktı. Atlı son hızla ilerliyordu. Aralarında bir ok atımı mesafe ya vardı ya yoktu. İyice yaklaşınca geleni tanıdı. Rostov'un ulaklarından biriydi. Adam bir adım kadar yaklaştıktan sonra atından inmeden ''Kumandan Bekçor, Bay Rostov esirleri yolculuğa hazırlamanızı istedi.'' dedi. ''Kendisi gelmeyecek mi?'' diye sordu kumandan telaşla. ''Biraz gecikecek. Şu an nerededir?'' Akyazı'da Ketbova ile görüşüyor. Ketbova ile mi? Evet. Neden bu kadar acele ediyor ki? Gemilerin gelmesi ve boşaltılması neredeyse bir hafta sürer. Esirler gelen gemilerle gitmeyecek. Neyle gidecekler peki? Diye hayretle sordu kumandan. Limanda yükünü almış 5 Venedik gemisi onları İskenderiye'ye götürmek için bekliyor. Deyince Bekçor başka bir şey sormadan 40 atlısıyla orada uzaklaştı. Esirlerin tutuldukları yer Suda'nın 5 fersah. Fersah yaklaşık 5 kilometrelik bir uzaklık ölçüsü birimi demektir. Kuzeydoğusundaki Bayat Vadisi'ndeydi. Durup dinlenmeden at koşturarak 3 saatlik yolu 2 saatte aldılar. Vadideki depolar ve esir konutları uzaktan bir köy gibi görünüyordu. Ticari mallar için 50, esirler için 100'den fazla depo vardı. Depolar tomruktan yapılmış, iki katlı, düz çatılı, sağlam binalardı. Güvendikleri 100 silahlı koruma tarafından sağlanıyordu. Esirlerin hepsi sağlam zincirlerle el ve ayaklarından birbirlerine bağlanmıştı. Olası bir firar olayını önlemek için koruma birlikleri çok sıkı önlemler almıştı. İki günde bir esirlerin üstleri ve koğuşlar aranırdı. Üzerlerinde kaçmayı kolaylaştıracak alet bulunduranlara hücre cezası verilir, kaçarken yakalananlar ise hemen öldürülürdü. Kısacası Rostov, yasasının da Cengiz yasasından pek farkı yoktu. Bekçor ve atlıları depolara yaklaşınca korumaların kaldıkları beyaz boyalı konutların önünde durdular. Burası esir konutlarına göre insan yaşamına daha uygundu. Her şeyden önce hepsinin penceresi vardı. Yeme içme, yatma ve sağlık şartları iyi sayılırdı. Bekçor atından inerek vardan diye birkaç kez bağırdı. Çok geçmeden ikinci katın balkon kapısı rahatsız edici bir gıcırtıyla açıldı. Merdivenlerden ağır ağır inen Vardan, 40'lı yaşlarda, uzun boylu, uzun perçemli, kısa sakallı, pala bıyıklı biriydi. Sürekli sırıtıyordu. Yüzündeki sırıtkan ifadenin nasıl bir karakteri sakladığını kestirmek ise çok zordu. Kısık fakat yankılı bir sesle, ''Buyur kumandan!'' diyerek ona yaklaştı. ''Esirleri hazırla hemen yola çıkacağız.'' dedi kumandan. Vardan oldukça rahat ve kendinden emindi. ''Haberim var. Geçen hafta söylemişlerdi.'' ''Haberin var mı?'' diye sordu kumandan şaşkınlıkla. ''Evet.'' Kumandanın yüzünde sitemkar bir ifade vardı. ''Bize yeni bildirdiler.'' dedi yarım ağızla. ''Ben geçen haftadan biliyordum. diye karşılık verdi Bardar gururlanarak. Kumandan bir süre önüne bakıp düşündü. Biraz tuhaf değil mi? Dedi Vardan'a. Tuhaf olan ne? Diye sordu Vardan sırıtarak. Kumandan kendinden emin görünüyordu. Ben ki onun en yakınıyım. Benim bilmem gereken bilgileri senin gibi bir depo çavuşunun benden önce bilmesi normal mi sence? Vardan neredeyse tüm dişlerini göstererek sırıttı. Sen kendini gerçekten Bay Rostov'un yakınında mı sanıyorsun? Kumandan Vardan'a anlamlı anlamlı baktı. Öyle değil mi? Vardan'ın yüzündeki sırıtkan tavır yerini sinsi bir gülümsemeye bırakmıştı. İki elini beline yasladı. Eğer onun en yakınıysan şu an nerede olduğunu da biliyor olmalısın. Elbette Akyazı'dadır, dedi kumandan. Peki, geceyi Akyazı'da mı yoksa Kıpçakların yaylak merkezinde mi geçirdi? O kadarını bilemem. Vardan her şeyi bilen biri gibi davranıyordu. Kendinden emin bir şekilde, gördün mü? Demek ki onun en yakını değilsin. Ayrıca ben de yalnızca depo çavuşu değil, onun canından sonra en çok değer verdiği mallarının da koruyucusuyum, dedi. Öyle mi? Evet, öyle. Ben de onun canının koruyucusuyum. Buna ne diyeceksin? Vardan gerçekten zeki biriydi. Öyle olmasa Rostov ona iş vermezdi. Patronuyla ilgili birçok kimsenin bilmediklerini gerçekten biliyor muydu? Yoksa öyle mi görünmeye çalışıyordu anlamak zordu. Kumandana dikkatle bakarak, böyle şeyleri düşünüp kendini üzme, dedi. Bay Rostov'un en yakın dostu ben değilim. Sen de değilsin tabii. Bay Rostov'un en yakın dostu yine Bay Rostov'dur. Kumandan boş gözlerle Vardan'a baktı. Sözlerini beğenmiş miydi yoksa ona kızmış mıydı belli olmuyordu. Lafı daha fazla uzatmadan, demek her şey hazır, kutlarım seni diyerek soğuk başlayan bir sohbete dostluk havası vermeye çalıştı. Vardan da bunun farkındaydı, ukala tavırlarını bırakmıştı, sevimli görünmeye çalışıyordu. Merak buyurmayın kumandan, esirler hazır. Hepsi tıraş olup yıkandıktan sonra temiz elbiseler giydiler. Bir haftadan beri çok iyi besleniyorlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Kilo alıp tosun gibi oldular. Kumandan gülümseyerek, Bay Rostov onlara çok değer veriyor, dedi. Elbette onlar sağlam sermayedir, diye karşılık verdi Vardan. Sohbet belki uzayıp gidecekti ama Vardan aniden geri dönüp elini güneşe siper ederek kuzeye doğru bakmaya başladı. Yükselen bir toz bulutu kendilerine doğru geliyordu. Biraz daha yaklaşınca bu gelen Bay Rostov diye söylendi kendi kendine. Kumandan meraklanmıştı. Bundan emin misin? Diye sordu. Vardan gözünü gelenlerden ayırmadan beyaz küheylanı bir günlük mesafeden tanırım diye cevap verdi. Bu arada toz bulutu da yaklaşmaya devam ediyordu. İyice yaklaşmışlardı. Gelenler Rostov ve korumalarından başkası değildi. Kumandan 40 fedaisiyle hemen sağlı sollu tek sıra haline geçip beklemeye başladı. Sonunda merakla bekledikleri efendileri geldi. Bay Rostov uzun boylu ve zayıftı. Keskin bakışları, iri mavi gözleri vardı. Düzgün taranmış altın sarısı saçları kulaklarına dökülmüştü. Beyaz gömlek ve mavi şalvarının üzerine diz kapaklarına kadar inen yandan yırtmaçlı, sarı desenli, mavi bir kaftan giymiş, kukuletalı kırmızı pelerinini her zamanki gibi çapraz bağlamıştı. Bakışları ve yüz ifadesi donuktu. Ne düşündüğünü kestirmek zordu. Belindeki uzun kılıcı ve kuşağındaki avar hançeriyle tacirden çok soğukkanlı bir savaşçıya benziyordu. Atından inip ağır ağır ilerleyerek sayabanın altındaki sekilerden birine oturduktan sonra emredici bir sesle ''Her şey hazır mı Vardan?'' diye sordu. Vardan saygılı bir dille ''Evet Bay Rostov, her an harekete hazırız.'' dedi. ''İyi, büyük depodaki esirlerle orta sıradaki sandıkları hemen yola çıkarın.'' dedi tok bir sesle. Vardan ''Baş üstüne.'' diyerek oradan ayrılırken Rostov da yerinden kalkarak Tayga Deresi'nin sağındaki depolara doğru yürümeye başladı. Korumalarından Bekçor ve Baytaş 5 adım geriden kendisini izliyordu. Tayga yazın çok cılız akardı. Kışın ise donar, neredeyse adını herkese unuttururdu. İlkbaharla birlikte karlar eriyince yalnız Görklü Akmaz hırçınlaşarak taşıp çevresini sele boğardı. Rostov'un depoları Tayga'nın solundaki tepelere yaptırması biraz da bu sebeptendi. ulaşım sorun oluyordu ama sonuçta malları selden korunuyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 15.